Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İza ca ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر İnnehu kâne tevvâbâ. Sadakallâhul aliyyul azîm.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Behmen 1399, Hicri Kameri 15 Cemadüsani 1442 ve Miladi Takvimle 29 Ocak 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından Profesör Doktor Sayın Ali Yaman ile Arap ülkelerinin İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirilmesi etrafında yapılan röportaj, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde atalım, Semavi Tilavetler, İslam'ı Tanıyalım ve Yaşam Anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşürken bölgesel işbirliğinin genişletilmesine önemli vurgu yaptı. Zarif, nükleer anlaşmaya dönmek Amerika'nın vazifesidir, dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Amerika ve İran'dan nükleer işbirliği talebinde bulundu. Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü ilk basın toplantısına İran karşıtı iddialarla başladı. Tuğgeneral Datres, düşmanın muhtemel eylemlerine yıkıcı karşılık vereceğiz, dedi. Amerikan Kongresi'ne güvenlik önerisi, demokrasinin sembolüyle aramıza duvar örecekler açıklaması geldi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölgesel işbirliğini genişletme gereğine vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye'yi 5. bölgesel gezisinde bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili konuları, bölgesel gelişmeleri ve uluslararası konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Zarif, iki ülke arasındaki ilişkilerin transit, ticaret, enerji ve İran ile Türkiye halkı için ortak menfaatleri alanındaki önemine vurgu yaparken, her iki taraftaki şirketlerin ve ekonomik aktörlerin sorunlarının çözümüne yönelik karşılıklı çabalara vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı, Dağlık Karabağ'daki çatışmanın sona ermesine de değinerek, bu fırsat özellikle ekonomik alanda işbirliğinin gelişmesi ışığında bölgede barış ve istikrarın sağlanması için kullanılmalıdır, dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı da iki ülkenin ulaştırma, ticaret ve enerji alanlarında anlaşmaların uygulanmasının önemini vurguladı. Yakın gelecekte Tahran'da düzenlenecek olan Karma Ekonomik İşbirliği Komisyon toplantısının 8. turuna değinen Çavuşoğlu, bu dönemdeki işbirliğinin artırıldığını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerika'nın Türkiye aleyhine yaptığı ambargoları net bir şekilde ve çok açık bir dille kınadık ve onlara en ufak bir şekilde değer vermiyoruz, dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul'da görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zarif, maalesef Amerikan yönetimi ambargo uygulamaya alışmıştır ve Amerika'nın bu politikası hem bütün dünyanın hem de bütün dünyanın zararını tamamlanacaktır dedi. Zarif, bizim için İran'la Türkiye Cumhuriyeti'nin ilişkileri çok önemli. Aynı zamanda İran ve Türkiye halkı ve de bölge halkı için karşılıklı menfaatle dolu bir ilişkidir ifadesini kullandı. İran ve Türkiye'nin zor günlerde birbirinin yanında olduğunu ve zor günlerde kardeş olmanın kıymetini iyi bildiklerini vurgulayan Zarif, umarım Amerika'da terör devlete gittikten sonra İran, Türkiye ve bölge halkını daha güzel günler bekliyor olacaktır değerlendirmesinde bulundu. Zarif, İran ve Türkiye'nin Astana formatındaki işbirliklerini sürdürdüğüne ve Suriye halkının acılarını biraz azalttıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planıyla ilgili olarak Amerika ve uzun süreli bir müzakere süreci olduğunu vurgulayan Zarif, Amerika ve Avrupa ülkelerinin bir anlaşmaya vardığını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce onaylandığını ifade etti. Bugün yeni bir madde oraya eklenemez. Bu anlaşma bir güvenlik çerçevesinde yazıldı zaten diyen Zarif, güvensiz bir ortamda yazıldığı için bazı mekanizmalar öngörüldü. Anlaşmada eğer bir taraf taahhütlerini yerine getirmezse diğeri de yerine getirmez denildi. Sizin de dediğiniz gibi Amerika tek taraflı olarak bu anlaşmadan çıkmadı. Bu anlaşmaya bağlı kalan ülkelere de baskı uyguladı. Ancak bir kez daha vurgulamak istiyorum. Amerika tek taraflı olarak verdiği taahhütleri yerine getirmemiştir. Buna geri dönmek Amerika için bir görevdir dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını belirterek ikili ticaretteki düşüşün tersine çevrilmesi gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, pandemi sebebiyle gerçekleştiremediğimiz diğer toplantıları nasıl ve ne zaman gerçekleştirebileceğimizi konuştuk. İkili düzeyde ziyaretlerimiz olacak. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısını İran'da gerçekleştireceğiz dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i Vahdettin Köşkü'nde saat 14.40'da başlayan kabulü basına kapalı olarak gerçekleşti ve 2 saat sürdü. Temaslarını İstanbul'da gerçekleştiren Zarif, sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Çavuşoğlu, Zarif görüşmesinde ikili ve bölgesel konu başlıkları ele alındı. Bu çerçevede Suriye'de hem sahadaki durum hem de siyasi çözüm için çalışmalarını sürdüren Anayasa Komitesi çalışmaları değerlendirildi. Zarif Türkiye ziyaretinde ateşkesin ardından Karabağ'daki son durum ele alındı.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, yeni Amerikan yönetiminin ekonomik terörizm siyasetlerini gözden geçirmesini temenni etti. Rusya El Yom televizyon kanalına konuşan Zarif, Biden hükümetinin Tahran-Washington arasında gerginliği azaltmayı başlayabileceğini umduğunu dile getirdi. Yeni Amerikan başkanı ile hiçbir zaman yakın ilişkisi olmadığını ifade eden Zarif, kendisinin Biden ile şahsi ilişkisinin iki eski rakip arasında büyük bir diplomatik başarıya yardım etme düşüncesinin yanlış olduğunu söyledi. Biden ile tanışıklığının kendisinin İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi olduğu 20 sene öncesine dayandığını belirten Zarif, o zaman senatör olan Biden ile görüşmesinin profesyonel bir görüşme olduğunu söyledi. Washington'un mevcut tek yanlı siyasetlerinin bir ekonomik savaş ve ekonomik terörizm olduğunu belirten Zarif, Biden'ın Amerikan dış politikasını gözden geçirme taahhüdünün uzun dönemli bir vaat olduğunu söyledi. Zarif, yeni Amerikan yönetiminin Tahran ile ikili ilişkileri doğru yolda ilerletmesini temenni etti.
Washington tek taraflı ve yasa dışı olarak nükleer anlaşmadan çekilirken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İran ve Amerika'yı nükleer anlaşma konusunda işbirliği yapmaya çağırdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de dün gece düzenlediği basın toplantısında İran İslam Cumhuriyeti ve Amerika'dan nükleer anlaşmada işbirliği yapma talebinin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını da beklemediğini söyledi. Guterres, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle artan sorunların, engellerin ve karmaşıklığın İran'a yaptırım uygulanmasına yol açtığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri 2018'de Güvenlik Konseyi'nden tek taraflı olarak çekilirken Avrupalıların bu anlaşmayı sürdürme vaatleri de yerine getirilmedi. Eski Amerikan yönetimi nükleer anlaşmadan yasa dışı bir şekilde çekildikten sonra İran'a karşı azami baskı politikası izleyerek daha iyi bir anlaşmaya varmak için müzakere masasına gelmeyi ikna etme sözü vermişti. Donald Trump 4 yıllık başkanlığı sırasında bu hedefine ulaşamadı. İran İslam Cumhuriyeti nükleer anlaşmanın barışçıl amaçlarla olduğunu defalarca ilan ederken Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da yayınladığı sayısız raporlarda İran'ın nükleer çalışmalarının barışçıl olduğunu doğruladı.
Amerika Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü ilk basın toplantısına İran karşıtı iddialarla başladı. Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Tahran'ın aktif balistik füze programına ve İran'da santrifüj kurulmasına atıfta bulunarak eski başkan Trump yönetiminin suçlamalarını tekrarladığı iddiada, Savunma Bakanımıza göre bizim Orta Doğu ve Fars Körfezi'nde güvenlik çıkarlarımız var. Bu bölgede ortaklarımız, dostlarımız var ve hala İran'ın bölge genelinde teşvik ettiği terörizmi durdurmakla ilgileniyoruz. Zira İran'ın faaliyet ettiği bölgelerde biz çıkarlarımızı tehlikeye atamayız dedi. Kirby iddiasında dolayısıyla İran hala şiddet içeren faaliyetlerde bulunuyor ve biz bunu bu tür faaliyetleri engellemek için elimizden geldiğince çabalayacağız dedi. Amerikalı yetkililerin İran'a yönelik asılsız iddiaları önde gelen Amerikalı teorisyen Noam Chomsky'nin cumartesi günü Russia Today'e verdiği röportajda Amerika'yı terörizmde dünya lideri olarak adlandırmasıyla bir daha ortaya çıktı. İran İslam Cumhuriyeti bölgedeki Amerikan, Siyonist, Suudi komplolarına ve eylemlerine karşı koymada kilit role sahip. İran, resmi talepleri üzerine Suudi destekli terörist gruplara ve onların Irak ve Suriye'deki müttefiklerine karşı mücadelede iki ülkeye danışmanlık hizmeti vermiş ve bu durum Amerikalı Siyonistlerin ve Suudi rejiminin hiç hoşuna gitmemiştir.
Amerikan Başkanı Joe Biden yönetiminin eski Başkan Barack Obama yönetiminde dış politika danışmanı olan Robert Malley'i İran özel temsilcisi olarak atadığı bildirildi. Reuters'in Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Biden yönetimi Amerika'nın İran özel temsilcisi olarak Obama'nın eski danışmanlarından Robert Malley'i belirledi. İsmi açıklanmayan söz konusu yetkili, Bakan Blinken çeşitli görüşlere sahip uzmanlardan oluşan özel bir ekip oluşturuyor. İran özel elçimiz olarak bu ekibin başında İran'ın nükleer programı üzerindeki kısıtlamaları müzakere eden Robert Malley olacak dedi. Malley'in adı bu görev için ortaya çıktığında bazı cumhuriyetçi senatörler ve İsrail yanlısı gruplar Malley'in İran'a karşı yumuşak, İsrail'e karşı ise sert olacağına dair endişelerini dile getirdi. Mısırlı bir gazetecinin oğlu olan Malley, Amerika'nın 2008 seçim kampanyasının gayri resmi bir danışmanıydı. Ancak uluslararası kriz grubunda çalışırken Hamas hareketinin temsilcileriyle görüştüğünün ortaya çıkması üzerine istifa etti.
İran Ordusu Genel Komutan Vekili Tuğgeneral Muhammed Hüseyin Datres, günümüzde ordu dahil olmak üzere İran Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlık seviyesi, düşmanın herhangi bir muhtemel eylemine yıkıcı bir karşılık verecek kadar iyidir, dedi. Datres bugün yaptığı açıklamada ordunun düşmanın muhtemel tehditlerine karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, düşmanlar ordu dahil olmak üzere İran Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlık durumunun hangi seviyede olduğunu pekala biliyorlar, dedi. Bir ülkede hazırlık ve savunma gücünün olmadığı durumda tehditlerin pratik hale geleceğini belirten Datres, günümüzde ordu dahil olmak üzere İran Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlık seviyesi düşmanın herhangi bir muhtemel eylemine yıkıcı bir karşılık verecek kadar güçlü ve iyidir, dedi. Datres sözlerinin diğer bölümünde ülkenin sınır güvenliği hakkında ise, sınırlarımızın güvenliği mükemmel bir durumda. Tüm sınırlar son derece gelişmiş ekipmanlarla gece gündüz kontrol edilmektedir, dedi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı. Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 71 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 6573 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57.807'ye, vaka sayısının da 1.405.414'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 3.990'ın durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.196.374'e ulaştığı bilgisini verdi.
Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği 10 milyon dozlu koronavirüs aşılarının ikinci partisinin ikinci bölümünü taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Çin'den gelen aşıları taşıyan uçak sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inerken aşıların 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının birinci bölümü olan 6,5 milyon doz aşı geçen hafta sonu Türkiye'ye getirilmişti. Özel konteynerler içinde yurda getirilen aşılar uçaktan indirilerek gümrük işlemleri yapıldı. Aşılar güvenlik testlerinin ardından tüm Türkiye'ye dağıtılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat 30 dakika sürdü. Toplantı sonrası önemli mesajlar yayımlandı. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumakta kararlı olduğu vurgulandı. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumakta kararlı olduğu belirtildi. Bildirde ayrıca Türkiye'nin güney komşularındaki terör örgütlerinin varlığının sona erdirmesi için uluslararası aktörlerin sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunuldu. Bildiride Somali, Afrika ve değişik coğrafyalardaki terör kınanarak barış için Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüreceği vurgulandı. Bildiride ayrıca 2021 yılında meydana gelmesi muhtemel gelişmeler ve bunlara karşı alınacak tedbirler müzakere edilmiştir denilirken PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile mekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğuna yer verildi.
Türkiye hükümetinin liderliğini Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen'in grubu olarak bilinen müritlerine yönelik operasyon devam ederken bu doğrultuda son bir operasyonda 66 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, ihraç edilmiş bir yarbay, bir binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenciyle 2 mahrem imam olmak üzere toplam 66 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verdi.
Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi'nin 30 Ocak 2021 itibariyle faaliyetlerine başlayacağı ifade ediliyor. Bölgedeki ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulacak Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı 11 Kasım 2020 tarihinde imzalanmıştı. Cumhurbaşkanı Aliyev konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada gözetleme merkezinin Ağdam bölgesinde kurulacağını ve şu anda inşa aşamasında olduğunu belirtmişti. 17 Kasım 2020 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresinden sonra Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne sevk edilecek birliklerin gerekli hazırlıkları tamamladığını bildirmişti. Ocak 2021 itibariyle Türkiye'den Azerbaycan'a askeri nakliye uçakları ile gerçekleştirilen uçuşlarda artış gözlemlenmişti.
Lübnan'da halk yaşam koşulları ve koronavirüs sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağını protesto ediyor. Hafta başından bu yana Trablus'ta güvenlik güçleriyle yüzlerce protestocu arasında çatışmalar yaşandı. El Meyadin gazetesinin haberine göre 5 günde 40'tan fazla güvenlik personeli 300'den fazla kişi yaralandı. Lübnan Kızıl Haçı protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda 112 kişiye müdahale edildiğini bildirdi. Protestocuların taş ve molotof kokteyli atması üzerine Trablus Belediye binasında bir yangın çıktı. Protestolar ardından Lübnan Başbakanı, Trablus'ta yaşananlardan şehrin istikrarına darbe yapmak isteyen herkes sorumludur dedi. İç güvenlik biriminin Twitter hesabından Trablus Şam Hükümet Binası'nın önünde bir güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklandı.
Bölge kaynaklarının sana muhabirine verdikleri bilgilere göre Amerikan işgal güçleri uluslararası yasaları ihlal etmeye devam ederek Haseki Kırsalı'nın doğusundaki Yarubiye bölgesine yeni bir üs kurmaya başlayıp bu amaçla lojistik malzeme ve askeri teçhizat getirdiler. Kaynaklar Amerikan işgal güçlerinin Haseki'nin kuzeydoğusundaki El Malikiyah şehrine, Irak sınırlarına bitişik El Yarubiye Kırsalı'ndaki Tel Alu adlı noktasına nakledilmeleri için 10 asker taşıyan zırhlı araçları getirdiklerine dikkat çekti. Kaynaklar ayrıca Amerikan işgal güçlerinin helikopterlerini kullandığı Harab el-Cir üssüne yakın Tel Alu silolarının yakınına yol hazırlama makineleri getirdiklerini ve asfaltı rehabilite ettiklerini sözlerine eklerken bunun petrol ve diğer Suriye zenginliklerini yağmalamak için lojistik teçhizatları tamamlama çerçevesinde geldiğini işaret etti.
Pentagon, Taliban'ın Washington ile yapılan anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia etti. Amerikan Savunma Bakanlığı, Perşembe gecesi Taliban grubunun Amerika ile yaptığı anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle Başkan Joe Biden yönetiminin Mayıs 2021'e kadar Afganistan'dan tüm güçlerini çekmeyeceğini iddia etti. Taliban'ın Katar'daki siyasi bürosu sözcüsü Muhammed Naim ise bugün yaptığı açıklamada Pentagon'un Taliban'ın Washington ile anlaşmaya uymadığı iddiasını tekzip etti. Taliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin bir sözcüsü Washington'u Doha anlaşmasına bağlı kalmaya çağırdı ve Amerikan ordusunun neredeyse her gün Afgan sivilleri, evleri, köyleri bombalayarak Doha anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi. Amerika'nın 29 Şubat 2020'de Katar'ın Doha kentinde Taliban ile yaptığı anlaşmaya göre Taliban'ın Afganistan'daki şiddet ve saldırıları durdurması ve Amerikan askerlerinin de Afganistan'dan ayrılması gerekiyor.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerika'da Kongre Polis Şefi Vekili Uganda Pittman, Kongre binasının güvenliğini sağlamak için etrafın kalıcı şekilde güvenlik cüdüğüyle çevrilmesini ve bölgeye destek kuvvetlerini yerleştirmesini önerdi. 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada Kongre baskında yaşananlara işaret eden Uganda Pittman, aslında 2006'da yapılan güvenlik değerlendirmesinde Kongre binası çevresinde kalıcı şekilde güvenlik cüdüğü kurulmasını özellikle tavsiye edilmişti dedi. 6 Ocak'ta yaşanan baskında bir Kongre polisi 5 kişi hayatını kaybetmişti. Pittman herkesin buna benzer bir olayın tekrar yaşanmasını önlemek istediğini söyledi. Bina çevresindeki önlemleri sıkılaştırdıklarını vurgulayan Pittman, güvenliği sağlamak için Kongre ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ekledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın nükleer sanayisinin barışçıl gelişimi etrafında. İran'ın nükleer endüstrisinin barışçıl gelişimi, Amerika ve nükleer anlaşma tarafındaki 3 Avrupa ülkesinin iddiaları dışında devam ediyor ve İran'ın barışçıl nükleer programını Berçam ile ve Berçam olmadan sürdürdüğünü gösteriyor. Avrupa'nın pasifliğine ve Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesine tepki olarak İran İslam Cumhuriyeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmak için 5 adım attı ve son zamanlarda Fordo nükleer tesislerinde diğer nükleer anlaşma taraflarını verdiği taahhütlere uymaya zorlamak hedefiyle uranyumun %20 zenginleştirme faaliyetlerine başladı. Yaptırımları kaldırmasına yönelik stratejik eylem yasası, İran hükümetini bu ülkenin nükleer anlaşmadan yararlanmasını sağlamak için belirli bir süre içinde diğer tarafların yeni adımlar atmasını gerektiriyor. Halihazırda İran İslam Şura Meclisi yasası çerçevesinde %20 uranyum zenginleştirmesi ilk adım olarak atılmıştır. Bu bağlamda İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Perşembe günü Fordo nükleer tesisine yaptığı ziyarette, meclis yasasına göre %20 uranyum zenginleştirme süreci iyi gidiyor dedi. Bu bağlamda İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemal Vendi, İrib, Kanal 1'e verdiği mülakatta Fordo tesislerinde %20 zenginleştirme çalışmalarının başladığını ve stabil duruma geldiğini duyurdu. Kemal Vendi bu girişimin yaptırımların kaldırılması için stratejik eylem yasası çerçevesinde olduğuna temasla bu hareketin İran halkının haklarının korunması doğrultusunda yapıldığını ve 12 saat içinde sonuca ulaştığını belirtti. Kemal Vendi bundan 10 yıl önce de %20 yakıt ürettiklerini ve bu kapasitenin yeni bir şey olmadığını belirterek kolaylıkla %20'den daha fazla zenginleştirme kapasitemiz var ve onu da incelemekteyiz dedi. Bu adım İran'ın ilkeleri konusunda ciddi olduğunu ve ulusal çıkarlarını diğer tarafın çıkarlarıyla ilişkilendirmediğini gösteriyor. İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirerek tüm nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu kanıtladı ve bu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın periyodik raporlarında defalarca kaydedilmiştir. İran iyi niyetini daha da kanıtlamak için gönüllü olarak ek protokolü uygulamayı ve beklenenden daha fazla teftiş yapmayı kabul etti. Ancak şimdi durum karşı tarafın pasifliğinin devamı sebebiyle değişti. İran'a yönelik yaptırımlar 21 Şubat 2021'e kadar kaldırılmazsa bundan sonraki adımlar İran İslami Şura Meclisi yasası çerçevesinde atılacak. Bu çerçevede İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlardaki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi dün Twitter'da şunları yazdı. İran İslami Şura Meclisi yasası yaptırımları kaldırarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tamamen eşi benzeri görülmemiş bir işbirliğini sürdürmek için başka bir fırsat sunuyor. Bu fırsat kaybedilirse mevcut olağanüstü işbirliği normale dönecektir. İran her zaman nükleer anlaşma çerçevesinde verdiği taahhütleri yerine getirdi ve şimdi yaptırımları bir an önce kaldırmakla İran'ın nükleer anlaşmanın ekonomik çıkarlarından yararlanması için top Amerika ve Avrupa'nın sahasında bulunuyor. Yaptırımlar kaldırılırsa ve İran'ın petrol satışları, bankacılığı ve nakliyesi normale dönerse İran da yükümlülüklerine geri dönecektir. Nükleer anlaşmanın canlı kalması Amerika ve Avrupa ülkelerinin yaklaşımlarına bağlıdır. Çünkü İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği ve İslam İnkılabı rehberinin fetvası İran nükleer endüstrisinin barışçıl faaliyetlerinin garantörü olarak İran'ın bu alandaki başarılar için aydın bir yol çizmiştir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Putin'den yasa dışı yaptırımların sonuçları konusunda uyarı etrafından. Tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlar meselesi ayrıca eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın başkanlığını karakterize eden tek taraflılık ve bu tür önlemlerin gelecekte de devam etmesi küresel uyarılara neden oldu. Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çarşamba günü Davos'taki video konferans yöntemiyle düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada yasa dışı yaptırımlar ekonomik engeller, mali, teknolojik ve bilgi kısıtlamalarının uygulanmasının tehlikeli bir oyun olduğu konusunda uyarıda bulunarak bunun tek taraflı askeri güç kullanma ve dünyadaki gerilim merkezlerinin çoğalması riskini artırabileceğini söyledi. Aslında Putin'in bu sözlerinin muhatabı 20 Ocak 2021'e kadar Trump yönetimi döneminde dış yaklaşımını tek taraflılığa odaklayan ve Washington'un çıkarlarına ve hedeflerine öncelik veren ve Amerika'nın dış hedeflerine ulaşmak için yaptırımları anahtar bir araç olarak kullanan Amerika ülkesidir. Yeni Amerikan Başkanı Joe Biden şu anda dış politikaya farklı bir yaklaşım olduğunu iddia ediyor olsa da en azından yaptığı açıklamalarda Amerika'nın her zaman yaptırım politikalarını ilerletmek ve muhalif, ortak ve rakip ülkeleri cezalandırmak için bir araç olarak kullandığı unutulmamalıdır. Amerika yaptırımlarının çoğunun tek taraflı olarak ilan edildiği ve Birleşmiş Milletler'in izni olmaksızın uygulandığı göz önüne alındığında Putin'in konuşmasında bu yaptırımların yasa dışı olduğu vurgulanmıştır. Amerika dünyanın en büyük yaptırım uygulayan ülkesidir ve dış politika hedefleri doğrultusunda diğer ülkelere her türlü yaptırım uygulayarak en uzun geçmişe sahiptir. Washington'un bazı müttefikleri de yaptırımların uygulanmasında Amerika ile işbirliği yapıyor. Bu yaptırımlar Amerikan politikalarına ve eylemlerine karşı çıkma bahanesiyle veya yaptırımı uygulanan ülkeler tarafından Amerika'dan bir tehdit olduğu iddia edilerek gerçekleştiriliyor. Birçok ülke için ekonomik ve sağlık durumunun kötü olduğu bu pandemi döneminde bile Washington hala yaptırım yaklaşımını olabildiğince güçlü bir şekilde sürdürüyor. Amerika, İran'a uyguladığı en ağır yaptırımların yanı sıra Rusya, Çin, Venezuela, Küba, Suriye ve Kuzey Kore gibi ülkelere de çok sayıda tek taraflı yaptırımlar uyguladı. Rusya Devlet Başkanı'nın vurguladığı bir diğer noktada, tek taraflılığın Trump döneminde zirveye çıkmadan önce başarısızlığıydı. Ona göre başka bir merkezi ve tek kutuplu dünya düzeni yaratmaya çalışma dönemi sona ermiş ve böyle bir girişim kültürel çeşitlilik ilkesi ve dünya medeniyet tarihiyle çeliştiği için başlamadan hüsrana uğramıştır. Putin, Trump'ın Amerikan üstünlüğünden ve diğer hükümetlerin Washington'un politikalarını izleme ve Amerika çıkarlarına öncelik verme ihtiyacından açıkça söz eden politikalarına ve tutumlarına atıfta bulunuyordu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu eski başkanı Maria Fernanda Espinosa'ya göre dünyada büyüyen kargaşayla yüzleşmek ancak çok taraflılığın gölgesinde mümkündür. Trump güç kullanarak ve taleplerini diğer ülkelere dayatarak uluslararası arenada Amerikan hegemonyasının rolünü sürdürmeye çalıştı. Trump yönetiminin bu çabası tek taraflı ve zorlayıcı eylemleri nedeniyle Amerika'nın daha da inzivasına yol açtı. Ancak Trump'ın yaklaşımı hüsrana mahkumdur. Yeni Amerikan Başkanı Joe Biden, Paris İklim Anlaşması'na geri dönme, Dünya Sağlık Örgütü'ne yeniden katılma ve Yeni START Anlaşması'nı yenilemeyi kabul etme emri de dahil olmak üzere Trump'ın kendisiyle yaptığı tüm tek taraflı eylemleri tersine çevirmek anlamına gelip onları ilerletmeyi amaçladı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Ben akımlısın ola ne tevka antıbın nabeti.
Bir an şey tarjistin ve uşum uçun yapı.
Herzliche grüßen nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, korsan rejim İsrail'in Abu Dhabi Büyükelçiliği 21 Ocak tarihinde resmen açılarak çalışmaya başladı. Birleşik Arap Emirliği Bakanlar Konseyi'de bu ülkenin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin açılmasını onayladı. Değerli dinleyicilerimiz, 2020 yılı Eylül ayından Aralık ayına kadar Birleşik Arap Emirliği, Bahreyn, Sudan ve Fas İsrail rejimiyle normalleşme anlaşmasına imza attılar. Birleşik Arap Emirliği ise işgal rejimi İsrail ile diplomatik münasebetlerin kurulması için ilk anlaşmayı imza atan Arap ülkesi oldu. Biz bu normalleşme anlaşması ve ilişkileri ve daha doğrusu yeni yönetimin Amerika'da işe başlamasından sonra bunların nasıl bir etkileneceği konusuna bakmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sohbetimizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamız bizimle birlikte. Ali hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum.
Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi biliyorsunuz İsrail rejimiyle bazı Arap ülkelerinin normalleşme anlaşması imzalaması ve aslında ilişkilerini normal hale getirmesi bölgede tepkiyle karşılandı. İsrail'e özellikle Filistin ülküsünü dikkate alan ve önem veren ülkeler bunları kınadılar. Şimdi biz yeni dönemde Amerika'da biliyorsunuz yönetim değiştirildi. Biden yönetimi işe başladı. Bunların bakışı bölgemiz için nasıl olacaktır? İsrail rejimi için nasıl bir aslında tablo çizilecektir Arap rejimleriyle ilişkilerde? Bu konu etrafında sizin görüşünüzü almak istiyordum. Amerika'nın yeni yönetimi döneminde İsrail rejimiyle Arap ülkelerinin ilişkileri hakkında nasıl bir vizyonu çizmek mümkün efendim?
Şimdi şöyle, bu tabii Amerika Birleşik Devletleri'nden ziyade bence bizim Müslüman dünyaya bakmak lazım. Yani bunlar nasıl hareket ediyor? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ister istemez İsrail'le birlikte hareket edecek. Zaten 1948'de İsrail kuruldu. İngilizlerin işte yardımcı olmasıyla diyelim, İngilizlerin ön ayak olmasıyla ortaya çıkan bir İsrail Yahudi devleti var. Daha sonra bu rolü ABD devraldı bölgede. Şimdi burada biz ABD'ye, işte efendim İngiltere'ye ne söyleyeceksiniz? Onlar gerçekten kendi müttefikleriyle, kendilerine yakın gördükleri ondan sonra yapılarla çalışıyorlar. Ama Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, efendim bir takım Afrika'daki İslam ülkelerinin bu işte ABD'nin ve İsrail'in istediği tarzda bir yöneme girmesi aslında aceleci ve bence yanlış bir tavır. Onlar bence Filistin meselesinde bir şeyler yapmaları lazım. Yani demeleri lazım ki Filistin konusunda biraz bazı gelişmeler olsun, güven artırıcı bir takım önlemler olsun. Tamam bunu yapalım ama ortada yani İsrail'in Filistin'deki halka yönelik tavrı değişmemişken ondan sonra bu Kudüs ve diğer bölgelerde işte yeni yerleşim alanları açmak gibi bir takım politikalarını sürdürdüğü halde böyle bir şeye gitmek aslında İslam dünyasının parçalanmışlığını, yine İslam dünyasının bir şey almadan, hiçbir şey almadan diplomaside nasıl bir şeyler verdiğini, tavizler verdiğini gösteriyor. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Doğru. Ama Amerikan yönetiminin tavrını ben pek değişeceğini zannetmiyorum. Yani Amerikan yönetiminin işte bu nedir o, Bill Clinton dönemindeki o anlaşmalardan tutun da bugüne kadar hep İsrail merkezli.
Evet.
Ondan sonra İsrail'e daha ondan sonra yardımcı olmak üzere planladığı bir siyaseti var. Burada İslam ülkelerinin ne yaptığı önemli. Dikkat ederseniz zaten onları böyle şey yapıyorlar. Onları zorlayarak açılımı onlar üzerinden yürütüyorlar.
Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı Trump'ın Arap ülkelerine verdiği vaatler tekrar incelenecek, mercek altına alınacak demişti. Şimdi herhangi bir muhtemel kısıtlama Arap ülkeleriyle ilişkilerde sizce Siyonist İsrail rejimiyle de bu ilişkiler etkiler mi acaba?
Yani tabii ki etkileyebilir ama burada dikkat ederseniz aslında İran, Türkiye bütün bu şeyi denklemi beraber düşünmek lazım. Bakın mesela Katar'la Suudi Arabistan'ın da tekrar ilişki kurmasına sağladılar. Dolayısıyla yani Katar da aslında farklı bir politika izliyordu. Türkiye ve İran'a yakın bir siyaset yürütmeye çalışıyordu ama şimdi görüldüğü gibi Katar'ı da buradan ayırmaya çalışıyorlar. Yani Türkiye-İran blokundan bir şekilde onu da ayırmaya çalışıyorlar. Yani aslında bu hareket şunu gösteriyor. Yani Amerika'nın Amerika ile beraber çalışan İsrail'in bu diyelim siyaseti bir şekilde İran'la beraber en azından İran'a uygulanan ambargoyu da önlemeye çalışan bir şekilde ya bu haksızlıklar yapılmasın şeklinde Türkiye'nin, İran'ın, Katar'ın ondan sonra ve diğer körfez ülkelerinin bu bloklaşmasını da bence parçalamaya yönelik gibi gözüküyor. Tabii bilemiyoruz şu anda ne olacak ama hani bu şeye düşer mi bu ülkeler, bu tuzağa diyelim ama işin bir de bu boyutu var. Yani Katar'ın Suudi Arabistan'a ve diğer Birleşik Arap ülkelerine, Arap Emirliklerine falan yaklaşması sonuçta böyle neticeler de yaratabilir.
Doğrudur. Efendim vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Ali Hocam.
Çok teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun.
Saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim. Sağ olun biz de. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamızla konuştuk. Bugün sohbetimizde Arap ülkelerinin Siyonist İsrail rejimiyle normalleşme haline getirdikleri ilişkilerini ve özellikle Biden döneminde bu ilişkilerin nasıl olacağı konusu etrafında analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde atılım.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde atılım isimli seri sohbetimizin 24. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde tehditlere oranla savunma programları ve tasarlanmalarında yaşanan atılımları ele alacağız.
Savunma kapasitesi, düşmanların askeri tehditleri ve girişimleriyle mücadelede önemli bileşenlerden biri sayılır. Buna esasen askeri alandaki her türlü zafiye telafi edilemez zararlara ve hasarlara yol açacaktır. İslam İnkılabı zaferinin ardından dayatılan savaşın hemen patlak vermesiyle Batı ve Doğu bloku ülkeleri İran'a karşı geniş çaplı askeri yaptırımlar uygulamaya başladı. Öyle ki dikenli tel bile İran'a satılmadı. Bu doğrultuda sivil, askeri olmayan eşyalar ve parçalar bile askeri alanlarda kullanılma ihtimali yüzünden İran'a satılmamaya başladı.
Bu ağır yaptırımların devam ettiği sırada parası da ödenmiş Amerika'dan alınan askeri teçhizatların büyük bir bölümü de İran'a teslim edilmedi. Zaten Irak'ı İran'a saldırmaya kışkırtan önemli faktörlerden biri de Amerika'nın verdiği destek ve İran'a karşı uygulanan yaptırımlardı. Bu yaptırımların başarılı olacağı ve İran'ın savunma gücünü zayıfladığı efhamları Irak Bas rejimini İran'a saldırmaya teşvik etti.
Tüm bu komplolar ve hesapların hatalı olduğu ispatlandı. Çünkü İran milleti kendini savunmak için iç gücüne, yaratıcılığına ve inisiyatifine dayandığını ispatladı. Buna esasen İran İslam Cumhuriyeti de dayatılan savaş yıllarının ardından türlü balistik ve balistik olmayan füze, nokta atışı yapan yüzeyden yüzeye füzeler, radara yakalanmayan füzeler, ultrasonik füzeler, lazer füzeler, seyir füzeleri ve diğer füze türleri üretiminde dünya genelinde üstün teknolojiye sahip ülkeler arasında yer aldı. İran hem de bu alandaki teknolojinin sırf birkaç ülkenin tek elinde olduğu sırada bu başarıları ve kazanımları elde etti.
Amerikalı emekli tümamiral James Stavridis, İran'ın askeri kapasiteleriyle ilgili şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Askeri açıdan İran çok güçlüdür. Onlar özellikle de farklı alanlarda asimetrik savaşta yüksek bir kapasiteye sahipler. Siber saldırılar, taktiksel hücum botları birliği, denizaltıları, özel kuvvetleri ve yüzeyden yüzeye seyir füzeleri İran'ın gelişmiş imkanları ve teçhizatlarındandır. Onlar ayrıca Batı Asya çevresinde bu teçhizatı kullanma alanında da çok deneyimlidir. İranlı uzmanlar ve bilim insanları yaptırımların zor döneminde dünyayı hayrete düşürmüştür. Bundan sonra da büyük İran milletinin kabiliyetlerini itiraf etmeliler.
Gazeteci Elijah Mania İran'ın savunma gücüne değinerek şöyle bir tweet attı. Nasıl olur da 2500 dolarlık İran yapımı füzelerin 123 milyon dolar değerinde olan Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait Global Hawk RQ-4'ü izleyip avlıyor. İngiltere'nin European Network Leadership Düşünce Kuruluşu ise yayınladığı raporda İran'ın ilk askeri uydusunun uzaya gönderilmesi konusunda şöyle yazdı. Bu çok karışık, karmaşık, gelişmiş teknolojiye sahip çok bir programdır. İranlılar isterlerse bunun ötesine de geçebilirler.
Geçen 22 Nisan'da İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk askeri uydusu Nur 1 adı ile 3 aşamalı Kasid uydu taşıyıcısı üzerinden başarılı bir şekilde fırlatıldı ve yerkürenin 425 kilometrelik yörüngesine yerleşti. Amerika ve Avrupalı ülkeler ise kargaşa çıkartıp ortalığı velveleye vererek bu kazanımın önemini azaltmaya çalışıp aynı zamanda bu denemenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına aykırı ve dünya için bir tehdit olarak göstermeye çalıştılar.
Askeri meseleler uzmanı ve stratejik işler analisti Emin Hatit ise İran'ın Nur uydusunu fırlatma alandaki başarısının ve bu uydunun başarılı bir şekilde yörüngeye yerleşmesinin bölge ve dünyaya büyük bir şok olduğunu belirtti ve şöyle dedi. Bu tarihi bir gelişmedir çünkü İran bu uyduyu fırlattığı zaman bu başarının ötesinde askeri ve bilimsel güce sahip olduğunu da göstermiştir. Çünkü bu güç ve kabiliyet olmasaydı bu uydunun fırlatılması ve uzaya yerleşmesi imkanı da yoktu.
Uluslararası hukuka göre askeri güce sahip olmak ve konvansiyonel savunma ilkelerine uygun şekilde caydırıcılık gücüne sahip olmak tüm ülkelerin meşru hakkıdır. Bu açıdan bu uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması İran'ın uzay programı içinde önemli bir başarı sayılır. İran İslam İnkılabı Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri tarafından Nur uydusunun başarılı fırlatılmasının ardından uzaya erişimin bir seçim olmadığını, kaçınılmaz bir zaruret olduğunu belirtti ve şöyle dedi, ''Uzayda konumumuzu bulmalıyız.''
Kabiliyetler stratejik teknolojiler düzeyinde yer almaktadır. Günümüzde dünyadaki orduların ve istihbari ve güvenlik servislerinin önemli kabiliyetlerinden biri uydu çekimleri ve görüntülerdir. Bu kabiliyetin İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu güçlerine de eklenmesi askeri ve istihbari çalışmaların dikkatini artıracak, hassas konularda İran'ın elinde önemli bir koz olarak bulunacaktır.
Bu kabiliyetlerin bir arada olması İran'ı hava uzay alanında füze gücü, deniz ve kara üzerinde büyük bir güce dönüştürmüş ve caydırıcılık ve taarruz gücünü de iyice arttırmıştır. Bu başarılar İslam İnkılabı'nın ikinci adımı sürecinde yeni bir başlangıç sayılır ve İran'ın üretimde atılım yılında yerli kapasitelerine dayanmasının önemini gözler önüne seriyor.
Doğal olarak İran'ın savunma doktrini etkin ve aktif caydırıcılığa dayanmaktadır. İran her tehdide karşı en sağlam şekilde tepki gösterecektir. İran sırf havada ve uzayda değil, diğer alanlarda da kendine yeter hale gelmeye ve yerli imkanlara dayanarak askeri güce ve bu gücünü çeşitlendirmeye çalışmaktadır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni açıklamalarının birinde defalarca İran milletinin gücünün asıl bileşenlerini aydınlatarak, İslami düzenin caydırıcılık gücünden amacın uluslararası zorbalar ve tahakküm yanlılarının İran'a saldırma düşüncesinin bile önlenmesi olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi sözlerine şöyle açıklık getirdi. Düşmanlar İran'a saldırma düşüncesini akıllarına getirdiklerinde sert bir tepkiyle karşılaşacaklarını bilsinler. Çünkü onlar bu savaşı başlatan taraf olabilirler. Ancak işin sonunu İran belirleyecektir.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde atılım isimli dizi sohbetimizin 24. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyoruz.
İslam dini Mısır'a ayak bastıktan ve Mısır halkı ilahi kelamla tanıştıktan sonra Mısırlı Müslümanlar arasında hoş bir seda ile Kur'an-ı Kerim tilaveti yaygınlaştı. Buna göre Mısır İslam dünyasında Kur'an-ı Kerim tilavetinin beşiği nitelemek mümkün.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyurmakta. Kur'an-ı Kerim en iyi yola doğru yol gösterendir. İçinde hakikatlerin detayı, aydınlatıcı noktalar ve hakikati öğrenmek vardır. Hakla batılı birbirinden ayırır ve mizah değildir. Bu kitabın bir zahiri ve bir batını vardır. Zahiri hükümler ve emirler ve batını ilimdir. Zahiri güzel ve batını derindir. Acayipleri asla son bulmaz.
Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala'nın kelamı ve İslam dininin temelidir ve tevhide dayalı dünya görüşünü ve ideolojisini beyan eder ve insanlara hidayete ermenin en iyi imkanlarını sunar. Kur'an-ı Kerim baştan başa nur ve saadettir. Ona talip olanlara nuraniyet kazandırır ve insanların hidayete ermek üzere en sağlam yolu gösterir. Kur'an-ı Kerim ehli olan insanlar, ilahi ayetlerin nuraniyetini idrak eder ve mesajlarını büyük bir şevk ve basiretle dinler. İslam öğretilerinde Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra insanların gönlü aydınlandığı ve ilahi ahlaka kavuştukları ve melekuti sıfatlarla onurlandırıldığı ifade edilmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i güzel ve hoş sedalarla tilavet etmek ilk önce Mısır'da başladı. Mısır ta eski zamanlardan beri hoş ve güzel sesli insanlar ile ün yapmıştır. Eski Mısır halkı hakkındaki kaynaklarda bu insanların musiki çok seven ve çeşitli sazların eşliğinde şarkılar söyleyen ve çok güzel sesleri olan insanlar oldukları beyan edilir. İslam dini Mısır'a ayak bastıktan ve Mısır halkı ilahi kelamla tanıştıktan sonra Mısırlı Müslümanlar arasında hoş bir seda ile Kur'an-ı Kerim tilaveti yaygınlaştı. Buna göre Mısır'ı İslam dünyasında Kur'an-ı Kerim tilavetinin beşiği nitelemek mümkün. Gerçekte Mısırlı karelerin hoş sesi ve çeşitli ahenkleri ve yerinde inişli çıkışlı okumaları çok güzel tilavetleri yarattı ve ilahi kelamı dinlemeyi daha hoş hale getirdi. Mısır'da tilavet sanatı en az 7 asırlık mazisi söz konusudur.
Mısır'ın Kur'an-ı Kerim tilavet tarihinde birçok ünlü şahsiyet ortaya çıktı. Ancak günümüzde bu insanlardan sadece adları biliniyor ve Kur'an-ı Kerim'i nasıl tilavet ettikleri pek bilinmiyor. Hatta 19. yüzyılın sonlarına doğru Kur'an-ı Kerim tilaveti alanında efsane üne kavuşan Ahmet Nida'nın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ses kaydı bulunmuyor. Bu yüzden Mısırlı karelerin Kur'an-ı Kerim tilavet tarihini tanımak için zaman bakımından bu sanatın ünlülerinin sesi kayda alınmaya başladığı ve sesleri radyo aracılığıyla insanlara ulaştığı tarih başlangıç tarihi olarak kabul edilmiştir.
Bu gelişmelerin üzerine Mısır'da ilginç olay yaşandı. Zira Mısırlı seçkin karelerin sesini duymak isteyen Mısır halkı radyo satın almaya başladı ve böylece bu ülkede radyo fiyatlarında patlama yaşandı. O tarihten sonra Abdülbasit, Mustafa İsmail, Muhammed Seddik Menşavi ve diğer bazı Kur'an-ı Kerim tilavet üstadları muhteşem sesleriyle muazzam ve fevkalade tilavetleri gerçekleştirerek uluslararası üne kavuştular.
Mısırlı karilerin tilavet tarzları çeşitli evrelerde bazı farklılıklar göstermeye başladı. Yani Mısır'da Kur'an-ı Kerim karilerinin sesleri kayda alınmaya başladığı tarihten itibaren çeşitli evrelerle farklı tilavet tarzları ortaya çıktı. Mısır'da Kur'an-ı Kerim tilavet tarihinin 4 evreye ayrılması mümkün. Birinci evrede Muhammed Selame, Ali Mahmud, Muhammed Rafet ve Abdülfettah Şaşai gibi kariler ön plana çıktı. İkinci evrede ise Ebu Layneyn, Şaişa, Mustafa İsmail, Abdülbasit, Muhammed Abdussamed ve Muhammed Seddik Menşavi gibi ünlü kariler yer alıyor.
Mısır'da Kur'an-ı Kerim tilavetinin birinci ve ikinci evresi, Kur'an-ı Kerim tilavetinin altın evresi olarak adlandırılmıştır. Bu evrelerde tilavetler, maneviyat kokuyor ve tarzlar insanların ruhunu okşayacak kadar hoş oluyordu. Bu evrelerde yaşayan kariler, daha sonra da gelecek kuşaklarda karelere örnek oldular. Bu kareler tilavet tarihinde birer yıldız gibi parlayarak ebedileştiler. Altın evrenin en seçkin karesi ise kuşkusuz Abdülbasit'ti. Mısır halkı onun tilavetini dinlemek için camileri doldurmakla kalmıyor, cami çevresi de kalabalıkla dolup taşıyordu. İnsanlar Abdülbasit'in sesiyle coşuyordu. Bu evrede Mustafa İsmail de büyük üne kavuştu ve Kur'an-ı Kerim tilavetinde yeni bir tarz geliştirdi. Altın evrede her kari kendine özel tarzı vardı.
Mısır'da Kur'an-ı Kerim tilavetinin birinci ve ikinci evresinin en temel özelliklerinden biri karilerin kıraatinde göze çarpan maneviyattı. Bu evrelerde Kur'an-ı Kerim tilaveti mahzun ve yakıcı ve müthiş bir şekilde coşkulu eda ediliyor ve her biri Kur'an-ı Kerim tilavetinden kusursuz örnekler sergiliyordu. Dini emirlere göre de kari Kur'an-ı Kerim'i mahzun bir şekilde tilavet etmesi gerekiyor. Zira hüzün insanı düşünmeye yönelterek uyarıyor ve sonuçta içinde maneviyata yönelme duygusunu takviye ediyor.
Ancak Kur'an-ı Kerim tilavetinde kullanılan makamlar karşılaştırıldığında birinci evrede tilavetlerin daha hüzünlü olduğu gözleniyor. Bunun sebebi belki de o evrede şimdiki evreye nazaran maneviyata daha çok önem verilmesiydi. Gerçi unutmamak gerekir ki bu hüznün veya ferahlığın bir bölümü de ayetin muhtevasına ve bir bölümü de karinin sesinin cinsi ve tilavet tarzına bağlıydı. Bu önemli nokta bazen tilavette hüzün şiddeti, tilavetin musiki yönünü etkileyecek kadar önem kazanıyordu. Ancak ikinci evrede hüzünlü ve doğru tilavetin yanı sıra tilavetin musiki boyutu da çok gözetiliyordu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin üçüncü ve dördüncü evrelerinde kıraatler hüzünlü olmak ve ayetlerin kavramını gözetlemekten uzaklaşmaya başlıyor ve kariler daha çok tilavetlerini ses ve nameleriyle ayetlerin kavram ve mealini gözetlemeksizin güzelleştirmeye çalışıyor.
İlk evrelerin tilavetlerinde dikkat çeken bir başka özellik, birinci ve ikinci evrelerde karilerin esantane tilavet etmeleriydi. Oysa üçüncü ve dördüncü evrelerde kariler daha çok tilavetten önce nameleri ve ahenkleri belirleme üzerinde odaklanmaya başladı. Tilavet tarzına uyma bakımından birinci evrenin karilerinin tilavet tarzında belli bir çizgiyi izlediklerini mümkün olmadığı söylenebilir. Bir başka ifadeyle bu evrede karilerin tilavetinde bir nevi dağınıklık ve düzensizlik göze çarparken daha sonraki evrelerde tilavetlerin daha düzenli olduğu ve bir başka ifadeyle klasikleşmeye başladığı gözleniyor.
Her halükarda çeşitli evrelerin kareleri sonradan gelen kareleri etkilediği ve özellikle ikinci evre kareleri birinci evrenin Ali Mahmud ve Muhammed Rafet gibi karelerinden etkilendiği söylenebilir. Yine ikinci evrenin Mustafa İsmail gibi kareleri, daha sonraki kareleri de hatta çağdaş kareleri etkilediği gözleniyor. Tarz bakımından ise birinci ve ikinci evrelerin kareleri, daha sonraki kuşakların karelerini derinden etkilediği de söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Mehdi Aleyhisselam'ın gaybeti döneminde insanları dini konularda ve sorumluluklarında yönetme ve yol gösterme görevinden kimlerin sorumlu olduğunu gözden geçirmek istiyoruz.
İnsanların sosyal yaşamı ve bireysel ve manevi açıdan erdemi, bazı geniş kapsamlı ve mükemmel yasaların yanı sıra adil, dürüst ve iyi düşünceli liderleri gerektirir. Bundan önce de belirtildiği üzere Allah-u Teala insanların saadetli yaşamı için gönderdiği elçileri aracılığıyla yol haritasını tebliğ etmiştir. Bu sürecin son merhalesinde ise İslam peygamberi beşeriyete saadet yolunu en iyi biçimde gösterecek en mükemmel yol haritasını İslam dini çerçevesinde armağan etti.
Kuşkusuz İslam peygamberinin tebliğ etmek ve yaygınlaştırmak üzere 23 sene emek verdiği İslam yasaları ve ahkamı sadece belli bir zaman ve kısıtlı bir muhatap kitlesiyle sınırlı olmamıştır. İslam peygamberi ve masum imamlar, mükemmel insanların en somut örnekleri olarak yaşadıkları çağda Müslümanları hidayete erdirme görevini üstlenmiştir. Geçen bölümlerde de bu büyük insanları bir bir anlattık ve son birkaç bölümde de beşeriyetin son imamı ve kurtarıcısı İmam Zaman Aleyhisselam'ı ele aldık. Bundan başka Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybeti ve sebepleri hakkında geçen bölümlerde gerekli açıklamalarda bulunduk. Şimdi burada akla gelen soru, gaybet döneminde insanlar imamlarına ulaşamadıkları sıralarda onların dini referansı olma görevi kimlerin boynuna olduğu ve dini meselelerle ilgili sorularını da kimlerin cevap verdiği sorusudur.
Masum imamların yaşamı ve siyerinden anlaşıldığı üzere bu büyük insanlar dinin usul ve furu gibi ilkelerine aşina olan fakihleri ve alimleri yetiştirme meselesine özel önem veriyordu. Bu alimler Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberinin sünneti ve masum imamların siyerine başvurarak İslam ahkamını elde edebilecek düzeyde yetiştiriliyordu. Bu büyük alimler İslam topraklarının en uzak yörelerine giderek İslam ahkamını insanlara öğretiyordu. İslam ahkamını öğretmenin önemi hakkında İslam peygamberi şöyle buyurmuştur. Eğer bizim izleyenlerimizden biri bizim ilim ve bilimlerimizle aşina ise bildiklerini bizim ahkam ve talimimizi bilmeyenlere anlatması ve din ahkamını onlara öğretmesi gerekir. Bu durumda böyle biri cennette bizimle birlikte olacaktır.
Fakihlere ve hadis rabbilerine başvurmak masum imamların döneminde de yaygın bir adetti. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın imamet döneminde o hazret Medine kentinde yaşıyordu ancak eski Horasan diyarında yer alan Merv gibi uzak yörelerde yaşayan insanlar imamı doğrudan ziyaret edemiyordu ve bu yüzden de meselelerinin cevabını hadis ravilerinden öğrenmek zorundaydı. Böylece masum imamların döneminde de din alimleri aktif oldukları anlaşılıyor. Din alimleri imamla halk arasında ilmi irtibat kuruyor ve imamlar da insanları din marifini öğrenmek üzere onlara havale ediyordu.
Ancak gaybet döneminde imama ulaşmak mümkün olmadığından bu düzen tamamen altüst oldu. Nitekim yeni dönemde seçkin ve bilge alimlerin rolü daha belirgin hale geldi. Bu alimler rivayet kültürüyle aşina olan ve olayları analiz eden ve yeni ahkamı istinbat eden insanlardı. Rivayetlerde de gaybet döneminde insanların bu alimlere ve hadis ravilerine başvurmaları tavsiye ediliyor. Bu bağlamda İshak bin Yakup adında biri halkın gaybet döneminde karşılaştıkları hadiselere çare bulmak üzere ne yapmaları konusunda Hazreti Mehdi aleyhisselamdan şöyle buyurduğunu naklediyor. Zamanın hadiseleri hakkında bizim hadiselerimizi rivayet edenlere rücu edin. Onlar benim sizin üzerinizde hüccetimdir ve ben de Allah'ın onların üzerinde hüccetiyim.
Dini ahkamı esas kaynaklarından istinbat etmek toplumun tüm bireylerinin uzmanlık alanında yer almadığında, gaybet döneminde de din ahkamını öğrenmek için insanlar fakirlere havale edilmiştir. Bu fakirler fıkıh, hukuk ve İslam ahkamı ve talimi uzman kişilerdir. Bu bağlamda İmam Sadık Aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. Hangi fakir nefsini koruyan, dinini koruyan, heva ve hevesini gem vuran, vallaha ve evliyalarına itaat eden biri ise insanlar onu izlemeleri gerekir.
Bu özelliklere sahip olan bir fakihi doğal olarak İslami ilimlerde içtihadı ve uzmanlığı olmayan insanlar izler. Gerçi bu insanlar başka ilimlerde uzman olabilir. Örneğin biri üniversite hocası veya doktor olabilir. Fakat İslami ilimlerde uzman değildir ve bu yüzden bu şartları taşıyan fakihi izlemesi gerekir. Nitekim seçkin bir fakih de tıp ve mühendislik gibi alanlarda hekimin ve mühendisin görüşlerini izlemesi gerekir. Kuşkusuz bu yöntem akıl ve mantıkla bağdaşan yöntemdir.
Masum imamların varlığında insanlığa sorularının cevabını doğrudan veya dolaylı bir şekilde imamlarından duyar ve genellikle kısa sürede cevaba ulaşırdı. Ancak şimdi imam gaybet döneminde olduğundan macera başka türlü oluyor. Bu dönemde konunun uzmanları bilimsel yöntemler ve uzmanlıkları ile mevcut hadisleri, irdelemeleri ve gerekli uygun cevapları zamanın şartlarına göre elde etmeleri gerekiyor. Buna göre gaybet döneminde dini koruma ve dini ahkamı elde etme görevi takvalı fakihlerin işidir.
Fıkıh sözcüğü kelime anlamı itibariyle şuur, bilinç ve bilgelik anlamındadır. Fıkıh terim olarak da din ahkamı ve ilimleri bilmek ve buna göre ilahi ahkamı istinbat etme yeteneğine sahip olmaktır. Fakih ise İslami ilimlerde uzman olan, dini ve ilahi ahkamı istinbat etme maharetine kavuşan ve çeşitli konularda İslam ahkamını belirleyebilen ve bir başka ifadeyle dinin helal ve haramını ayırt edebilen kimsedir. Böyle biri hatta İslam peygamberi masum imamlar döneminde yaşanmamış hadiseler hakkında dinin hükmünü teşhis edebilecek ve buna göre uygun çözüm üretebilecek kimse olmalıdır.
Her halükarda İmam Zaman Aleyhisselam'ın gaybiyet döneminde bilge ve takvali alimler ve fakirler o hazreti vekaleten Müslümanların önderliğini ve dini referansı olmayı üstleniyor ve güçlere yettiğince toplumu İslami hedeflere doğru yönlendiriyor.
Gerçekte İslam'ın büyük alimleri ve fakihleri, toplumun talim ve terbiyesi ve İslami inanç ve değerlerinin korunmasında her zaman en belirgin rolü ifa etmiştir. Bu insanlar çeşitli asırlarda vaaz ve hutbe, kitap ve makale yazmak, medrese kurmak, muhalif inançların elebaşları ile tartışmak ve benzeri durumlarla hareket ederek İslam'ın yaygınlaşması yolunda büyük adımlar atmıştır. Nitekim bu insanların çabaları sayesinde hakikat peşinde olan birçok insan Kur'an-ı Kerim marifi ve İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt'inin ilimlerinden doyasıya yararlanmıştır.
İslam'ın seçkin fakihleri dini her türlü sapmalardan ve bid'atlerden korumakta da seçkin rol ifa etmiştir. Bu konuda İslam peygamberi şöyle buyurmuştur. Ne zaman ümmetimin arasında bid'atler ortaya çıkacak olursa, alimler ilimlerini aşikar ederek bid'atlerle mücadele etmeli ve böylece insanlar bid'atlerin konusunda bilinçlenerek doğru yoldan sapmamalıdır.
Gaybet döneminde büyük fakihler İslam dininin muazzam marifinde oluşan mirası korumakta önemli rol ifa etmiş ve İslam'ın beşeriyetin saadeti için en mükemmel yol olduğunu göstermeye çalışmıştır. Gaybet döneminde gizli açık, şeytanlar Müslümanların inancını çalmaya çalışır. Ancak ne zaman cahillik ve hurafenin kara bulutları İslam ümmetinin üzerine yayılacak olursa, alimler devreye girerek insanları aydınlatmaya, cahillik ve hurafe ile mücadele etmeye başlamıştır.
İmam Hadi Aleyhisselam şöyle buyuruyor, eğer kaimin gaybet döneminde onun zuhurunu talep edecek ve insanları ona doğru hidayete erdirecek ve güçlü delillerle dini savunacak ve imanı zayıf olanları iblis ve izleyenlerinin pençesinden kurtaracak alimler olmasaydı, dünyada Allah'ın dinine bağlı hiç kimse kalmaz ve herkes mürted olurdu. Alimler gemi kaptanı dümeni elinde tuttuğu gibi gönüllerin önderliğini üstlenirler ve bu yüzden de onlar Allah katında en iyi insanlardır.
Tarih boyunca birçok fakih ve alimin büyük mücadelelerine ve fedakarlıklarına tanık oluyoruz. Bugün fıkıh, tefsir, kelam, felsefe, ahlak ve diğer İslami ilimlerden bize ulaşan ne varsa bu büyük insanların dini marif alanında verdikleri mücadelenin ürünüdür. Din alimleri bu alanda iki önemli eksende rol ifa ettiler. İlkin İslami ilimleri asil kaynaklarından yani Kur'an-ı Kerim ve sünnetten elde ederek çeki düzen verdiler. İkincisi, bu ilimleri korumak, her türlü tahrifattan uzak tutmak için ellerinden geldiğince mücadele ettiler.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Yakınları ve akrabaları ziyaret etmek, hal ve hatırlarını sormaya sıla-i rahim denir. Gerçekte akrabalarla yakın ilişki kurmak ve başta ebeveyn olmak üzere yakınlarımızı iyilik etmek ve saygı göstermek, Yüce Allah katına yakınlaşmanın önemli yollarından biridir. Ve Allah'a iman etmekten sonra en faziletli dini amellerden sayılır. Ve İslam dininde bu amel için büyük mükafatlar vaat edilmiştir. Bu bağ o kadar önemlidir ki tüm Şii alimler kitap, sünnet ve akıl kaynaklarına istinad ederek bu ameli önemli dini vecibelerden saymıştır. Ve buna ulaşabilmek için bir yıl sürecek seyahat bile tavsiye edilmiştir. Bir rivayete göre İslam peygamberi sahabeye şöyle buyurur: "Acaba sizi dünya ahiret ahlak açısından en üstün insanın nasıl olacağını anlatmamı ister misiniz?" Sahabe de "Evet" diye arz eder. Resulullah Efendimiz şöyle buyurur: "Onunla ilişkisini kesenle yeniden ilişki kuran insan en üstün insanlardan biridir." Değerli dinleyicilerimiz, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde İnce noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşam Anahtarları isimli kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.365-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Thank you.